Burası Tahran, İran-ı İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 8 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 29 Nisan 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Haft Evrang, Yüzyılda Yüz Gelişme ve Ayetlerin Hikayesi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini bugün işçileri kabul edecek. Tahran Cuma Hatibi Ebu Turabi Fert, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmanın ulusal vahdet ortamını oluşturması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölge ve Lübnan için olumlu etkileri olacağını söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, büyüyen iç bölünme Siyonist rejimin zayıflığının bir işaretidir dedi. Suriye basını İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü Suriye'ye gideceğini söyledi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Şimdi haberler.
İslam'ın kılavı rehberi Ayetullah Seyyid Hamini, iş ve işçi haftası dolayısıyla bugün bir grup işçiyi kabul edecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi iş ve işçi haftası dolayısıyla bu sabah saatlerinde bir grup işçiyle görüşecek. Tahran'daki İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde yapılacak görüşme sırasında İslam İnkılabı rehberinin emekçilere hitap etmesi bekleniyor. Ayetullah Hamine'yi Nevruz dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajda 1402 Hicri Şemsi yılını enflasyon kontrolü, üretim artışı yılı olarak adlandırmıştı.
Bu hafta Tahran'da cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fard, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın İslami hükümranlık ile ilgili konuşmasını işaretli, yöneticiler ve idarecilerin aldıkları kararların toplum bireylerinin sosyal hayatını etkilediğini dikkate almaları gerektiğini söyledi. Tahran geçici cuma imamı şöyle devam etti: "Salih amelin en önemli dayanığı ilim ve bilgidir. Bu yüzden İslam İnkılabı büyük rehberi birçok hutbede son 40 yılda İslam Cumhuriyeti'nin ilim alanındaki en büyük başarısının bizim savunma ve siyasi güç ile ulusal dayanışmamız olduğunu belirtti. İslam dünyasında direniş eksenini sahip olduğu konum, İslami toplumda salih amelden kaynaklanan bilimsel gelişmenin getirisidir. Herkes bilimsel düzeyini artırmak için çalışmalı. Tahran Cuma Hatibi ayrıca ilahi dinlere mensup şehit Cani Bet Oşana'yı saygıyla anarak şöyle konuştu. Bu büyük şehit ülkenin Süryani toplumundandır ve 38 yıl önce Bedir operasyonu sırasında şehit oldu ve bu şerefli insanın anne ve babası da Hakk'a yürümüştür. Bugün sizin ellerinizle toprağa verilecek olan bu şehit, ilahi dinlerin, birliğinin ve ulusal birliğin ve tevhidin bir sembolüdür. Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tarabi Fard, 18 yıl Zahiden Cuma İmamı ve İslam İnkılabı Rehberinin temsilcisinin şehadeti nedeniyle Baysallı'nda bulunarak söz konusu alemin İslam ümmetinin vahdetinde önemli adımlar attığını ve Sistan ve Beluçistan ilinde Ehl-i Sünnet kardeşlere hizmet onuruna eriştiğini ve sonunda da şehadet mertebesiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölge ve Lübnan için olumlu etkileri olduğunu ve Lübnan'ın da bunun olumlu sonuçlarından yararlanacağını söyledi. İRN Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'a yaptığı ziyaretin son gününde İran'ın Beyrut'taki Büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında Lübnanlı yetkililerle en önemli bölgesel ve ikili görüşmeler hususunda İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle komşuluk odaklı diyalog politikasını planlarının en başında tuttuğunu belirterek şunları kaydetti. Lübnan'ın bölgede özel bir konumu var ve Lübnanlı yetkililerle sürekli istişare halindeyiz. Lübnan'ın direnişin ön saflarındaki konumu da İran tarafından ciddi bir şekilde izleniyor. Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin son eylemleri konusunda da şunları söyledi. Direniş cephesinin kararları bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve Siyonist rejimi iddialı planlarından geri püskürtmek için etkili bir karardır. İran Dışişleri Bakanı şunları da ekledi. Amerikan yaptırımları başarısız olmuş ve bu durumda İran, Irak dahil bazı ülkelere petrol ve elektrik ihraç etmekte ve Iraklılar Amerika ile diyalog içinde gaz ve elektrik sorununu çözmek için ülkelerini bu alandaki yaptırımlardan muaf tutmaktadır. İran ve Suudi Arabistan arasındaki temasları diplomasi çerçevesinde olumlu değerlendiriyor ve bölgenin geleceğinin bölgesel işbirliğine doğru ilerleyeceğine inanıyoruz diyen Emir Abdullahyan, Lübnan seçimleri konusunda da şu hatırlatmada bulundu. Lübnan halkı arasından kim seçilirse seçilsin, İran İslam Cumhuriyeti tarafından desteklenecek ve Lübnanlıların siyasi süreci tamamlamak ve Cumhurbaşkanını seçmek için gerekli yetkinliğe sahip olduklarından eminiz. İran Dışişleri Bakanı üst düzey bir siyasi heyetin başında çarşamba akşamı Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan yetkilileri tarafından karşılandı.
Lübnan Hizbullah'ı Hareketi Genel Sekreteri Zeyd Hasan Nasrullah, Siyonist rejim içinde artan iç ihtilafların ve bölünmelerin devam etmesi, Kudüs'ü işgal eden rejimin zayıflığının bir işareti olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zeyd Hasan Nasrullah, Cuma akşamı İran Dışişleri Bakanı ile işgal altındaki Filistin olayları da dahil olmak üzere son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı görüşmede şunları söyledi. Bugün düşmanların baskısına rağmen Lübnan ve Filistin'deki direniş en iyi ve en güçlü durumda. Siyonist rejim ise son yılların en kötü ve en zayıf durumunda. İslam İnkılabı rehberi İran hükümeti ve halkının bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olma konumlarını öven Nasrullah şunları söyledi. Yaşanan gelişmelerle birlikte bölge halkını aydınlık ve muzaffer bir gelecek beklemektedir. Hizbullah Genel Sekreteri, mücahit grupların ve Filistin halkının kahramanca direnişini Kudsi Şerif'te İslami kutsallıklara destek konusunda küresel birlik ve beraberliği son gelişmeler arasında değerlendirerek Tahran ile Riyad arasındaki anlaşmaya değindi ve bunun bölge üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise bu görüşmede Hizbullah Genel Sekreterini İran'ın Ukrayna, Afganistan'daki gelişmeler, Avrupa, Sudan, Filistin'deki durum ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği ve İran'ın yaptırımların nasıl kaldırılacağına ilişkin görüşleri hakkında bilgi verdi.
İran İstihbarat Bakanlığı öğrencilerin zehirlenme nedeni hakkında yaptığı açıklamada, okullarda zehirli maddeler yayılmış, affedersiniz, okullarda zehirli maddeler yayılmamış ancak zehirli olmayan maddeler paniğe yol açmıştır denildi. Geçtiğimiz günlerde İran'ın bazı şehirlerinde çok sayıda okul öğrencisi zehirlendi. Bu zehirlenmenin sebebi değerlendirme ve uzmanlık gruplarınca araştırılıyor. Bu bağlamda İran İstihbarat Bakanlığı Enformasyon Merkezi'nin raporuna göre İran İstihbarat Bakanlığı okullarda meydana gelen olaylarla ilgili Cuma günü yayınladığı bildiride şunları duyurdu. Ülkedeki hiçbir okulda zehirli maddeler yayılmamıştır ancak zehirli olmayan maddeler bildirilen bazı ortamlarda yanlışlıkla veya kasıtlı bir şekilde kullanılarak paniğe yol açmıştır. İran İstihbarat Bakanlığı'nın İslam İnkılabı rehberinin bu konunun takipçisi olunması ve failleriyle özel olarak ilgilenilmesi gerektiği yönündeki talimatına da işaretle şu ifadeler yer aldı. Tespit edilmiş bazı olaylarda güvensizlik oluşturmak veya ülkede zayıf güvenlik algısını körüklemek, kaos ve protestoya sebep olmak amacıyla güvenlik ve halk karşıtı hedeflerin varlığı doğrulandı. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın en zeki doktor ve psikologlarından bazılarının kitlesel panik hipotezini öne sürdüklerine işaretle şöyle denildi. Ülkenin en prestijli laboratuvarlarında yapılan olay yeri tespitlerinde ve laboratuvar incelemelerinin hiçbirinde zehirlenmeye yol açabilecek zehirli maddeye rastlanmamış, ölüm veya uzun süreli fiziksel etkilenme vakasına da rastlanmamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün getirileri dengeleme politikalarını güçlendirme yolunda olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani dün Yeni Delhi'de Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısında Batı ve NATO'nun yayılmacı politikalarının tek kutuplu dünyayı yeniden canlandırmak için hız kazandığını işaret ederek şunları söyledi. Vekalet savaşları ve terörizm bazı büyük güçlerin elinde üstünlük sağlama politikalarının bir aracı olarak bulunmakta ve silah kontrol sisteminin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve uluslararası anlaşmaların temelleri ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Küresel toplumun ve coğrafi bölgelerin terörün üstesinden gelmedeki en büyük sorunun çifte standart uygulaması olduğunu belirten Bakan Aşdiyani şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti hem terör kurbanı hem de terörle mücadele öncüsüdür ve şüphesiz Amerika'nın cinayeti teröre karşı mücadelede en üst düzey İran komutanını şehit etmesi bölgede terör desteklemeden başka bir şey değildir. İran Savunma Bakanı şu vurguda da bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini caydırıcılık oluşturmak için istikrarlı ilkelere bağlı olarak kapsamlı ulusal, bölgesel ve uluslararası kapasitelere ve avantajlara dayanmak ve mesajı ise bölge ve dünya için barış ve dostluktur.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden bir heyet 78. Dünya Askeri Sporları Genel Kurulu'na katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu heyete İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Beden Eğitimi Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Cemşit Fuladi başkanlık ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Sekreteri ve Beden Eğitimi Teşkilatı Uluslararası İlişkiler Başkanı Albay Rıza Bageri şunları ekledi. Tuğgeneral Ferşad Necefipur da bu etkinliğe Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Judo Komitesi Başkanı olarak katıldı. İran askeri heyeti Tahran'daki Dünya Askeri Tekvando Yarışması ve Barış İçin Tırmanış olarak adlandırılan Demavend Zirvesi'ne ortak tırmanış da dahil olmak üzere 2022'de Silahlı Kuvvetlerin Uluslararası Spor Faaliyetleri hakkında eksiksiz bir rapor sunacak. Pazar günü sona erecek olan bu forumda İran İslam Cumhuriyeti'nden Tuğgeneral Fuladi ve Albay Bageri'ye Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin liyakat madalyası verilecek.
Suriye El Vatan gazetesi İran Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü Suriye'ye bir ziyaret düzenleyeceğini bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye El Vatan gazetesi bunun İran'dan bir cumhurbaşkanının 2010'dan bu yana Suriye'ye ilk ziyareti olduğunu yazdı. El Vatan gazetesi haberinin devamında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in ziyaretinin 2 gün süreceğini belirtti. Bu kapsamda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile 2 ülke arasındaki stratejik işbirliğini özellikle ekonomik alanda güçlendirme hususunda resmi görüşmelerde bulunacak. Gazete haberinin devamında şöyle yazıyor. Bu ziyaret sırasında 2 ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin çok sayıda anlaşma ve mütabakat zaptı imzalanacak.
Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Gençler Zafer Kupası güreş müsabakalarının 2. 3 siklet müsabakasında parlayan İranlı gençler serbest ve Grekoromen güreşte 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Zafer Kupası'nın Uluslararası Genç Güreş Müsabakaları dün Antalya'da düzenlendi. İranlı temsilciler serbest güreşte 55 kiloda altın, 92 kiloda gümüş ve 48 kiloda bronz, Grekoromen güreşte ise 48 kiloda altın, 48 kiloda gümüş ve 55 kiloda bronz madalya kazandılar. Perşembe günü düzenlenen ilk 4 siklet müsabakasında ise İranlı sporcular serbest güreşte 60 ve 71 kiloda altın, 45 kiloda gümüş, 51 kiloda bronz, Grekoromen güreşte ise 51 kiloda gümüş ve 45 kiloda bronz madalya kazandılar. Bu müsabakalar bugün kalan 3 siklet müsabakasıyla sona erecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Karadeniz tahıl girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda mütabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlar arası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.
Sudan ordusu ülkedeki paramiliter hızlı destek kuvvetlerinin Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağa ateş açtığını, olayda bir uçuş görevlisinin yaralandığını açıkladı. Türkiye, Sudan'daki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonunu başlatırken, Sudan ordusuna karşı savaş başlatan hızlı destek kuvvetlerinin hedefi oldu. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, hızlı destek kuvvetleri güçleri, Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağa ateş açtı. Sudan ordusundan yapılan açıklamada hızlı destek kuvvetlerinin başkent Hartum yakınlarında bulunan Vadi Seyidina hava üssüne inen Türkiye'ye ait tahliye uçağına ateş açtığı, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı olay sırasında mürettebattan bir kişinin yaralandığı ve uçağın yakıt ikmal bölümünün zarar gördüğü aktarıldı.
Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıkladı. NTV'nin haberine göre HDP, TİP, EHP, EMEP, SMF ve TÖP'ün bir araya geldiği Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlediğine dikkat çekilerek şöyle denildi. Türkiye halkları bu çoklu krizin zorlukları, siyasi baskılar ve her türlü eşitsiz propaganda koşullarına rağmen geleceğini kurtarma mücadelesini 14 Mayıs sandıklarında bir kez daha başarıya ulaştırmaya odaklanmıştır.
Suriyeli bir askeri yetkili cumartesi sabahı İsrail'in Humus kentine düzenlediği saldırıda 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Ve Rusya Savunma Bakanı, Amerika'nın ülkeleri Pekin ve Moskova ile çatışmaya sokmaya çalıştığına dikkat çekerek, Washington'un hükümetler arasındaki ilişkiler sistemini değiştirmeye çalıştığını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Müzik. sabahki ilk yorumumuz kolektif güvenlik anlaşmasının Afganistan ile ilgili oturumu konusunda. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülkelerin Bakanlar Kurulu Moskova'da Taliban temsilcisinin katılımıyla bu örgütün 37. toplantısında Afganistan'daki güvenlik durumunu ele aldı. Terör tehditlerinin büyümesi ve Afganistan'dan uyuşturucu maddenin kaçakçılığı da dahil olmak üzere elverişsiz güvenlik durumu bu örgütün temsilcileri arasında önemli tartışma konuları oldu. Rusya, Tacikistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan, Afganistan'daki gelişmeleri her zaman duyarlı olan ve Afganistan'dan gelebilecek her türlü tehdide karşı ortak işbirliğini vurgulayan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün üyeleridir. Afganistan konusunda uzman Soruş Emiri bu konuda şöyle diyor. Afganistan Kolektif Güvenlik Anlaşması ülkeleri için coğrafi bir tehdit olarak her zaman endişe kaynağı olmuştur. Bu durum örgüte üyeleri için geçerlidir. Bu durum ister Amerikan askerlerinin var olduğu dönemde, ister onların bu ülkeden ayrılmasından sonra bu teşkilat için ve başta da Tacikistan için büyük ve kaygı verici bir sorun haline gelmiştir. Şimdi Afganistan, terörizmin transit merkezi haline gelmesi itibariyle Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın ilgi odağına yerleşmiştir. Kolektif Güvenlik Anlaşması Genel Sekreteri İmamoğlu Tasmagamitov, Amerikan birliklerinin Afganistan'da bulunduğu süre boyunca veya ayrıldıktan sonra özellikle Tacikistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'nın üyesi olarak daha önce Afganistan'dan üye ülkeleri terörist sızma riskinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Son zamanlarda batılı ülkelerin haber kaynaklarının Afganistan'daki çeşitli terör gruplarının faaliyetleri hakkında bilgiler yayımladığı da bu kaygıları arttırmaktadır dedi.
Taliban bu tür raporları reddetmekle birlikte Kolektif Güvenlik Antlaşması'nın Bakanlar Kurulu toplantısında Afganistan'ın güvenlik gelişmelerinin gözden geçirilmesi, terör gruplarının Afganistan'daki devam eden faaliyetlerini ciddi olarak gördüklerini göstermektedir. Siyasi meseleler uzmanı Mevlevi Müfih bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Görünüşe göre son 2 yılda Taliban Afganistan'da yeniden iktidara geldiğinde terör gruplarının faaliyetlerini engelleyerek Afganistan'ın güvenliği konusunda başta bu ülkenin komşuları olmak üzere uluslararası toplumun dikkatini çekmeye çalışmıştır ancak bu çabalar yeterli olmamış ve kaygılar hala büyümektedir. Bu yüzden yayınlanan haberler ve raporlar bu grupların Afganistan'daki faaliyetlerinin devam etmesini onaylamaktadır. Bu durumda Taliban'ın uluslararası tanınma sürecini olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Ancak Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı Sekreteriyası temsilcisi Yuri Shuvalov'un son açıklamaları ve üye ülkelerin bölgedeki güvenliği güçlendirmek için Taliban ile görüşmeleri devam ettirmek istemesi, Afganistan'daki güvenlik gelişmelerini dikkatle izlemeleri ve bunun örgüte üye ülkelerinin güvenliğine etkisi konusundaki endişelerinin derinliğini dile getirmeleri durumun ciddi olduğunu gösteriyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, terör gruplarının Afganistan topraklarından bu ülkelere sızma tehlikesiyle ilgili endişelerini defalarca dile getirirken, Kabil yetkilileri de Afganistan'dan kendilerine yönelik bir tehdit olmadığını vurguluyor. Üye ülkelerin ilgisini çekemeyen açıklamaların Taliban'dan geldiği de söylenebilir. Tacikistan terörün Afganistan'dan Rusya'nın komşu ülkelerine geçişinde ön saflarda yer alıyor. Bu nedenle güvenliği güçlendirmek için Rus askeri güçleri Tacikistan sınırlarına konuşlandırılmıştır. Kolektif güvenliğe üye ülkelerin muhalif gruplarının da Afganistan'a yerleşerek kendileri için ciddi bir tehdit olarak gördükleri belirtilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Şanghay Örgütü Savunma Bakanlarının Hindistan oturumu konusunda. En önemli üye ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlıkları sürerken ve üyeler arasındaki işbirliğine gölge düşürürken, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin savunma bakanları toplantısı Hindistan'da gerçekleşti. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çinli meslektaşına iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için ortak sınırda barışın gerekli olduğunu söyledi. Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ile yaptığı görüşmede Yeni Delhi ile Pekin arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin iki ülke arasındaki askeri gerilimler nedeniyle bozulan bir durumun ortak sınırlara barış ve huzurun geri getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Çin Savunma Bakanı Li Shangfu da iki ülke arasındaki sınır gerilimlerinin son aylarda yoğunlaştığını ve Pekin ile Yeni Delhi arasındaki ilişkileri gölge düşürdüğünü söyledi. Siyasi konularda uzman olan Li Miang bu konuda şöyle diyor. Görünüşe göre Şanghay'ın üyeler ile anlaşmazlıkları konusundaki zayıf noktaları ve zafiyetleri ortaya çıkmaktadır. Daha önce bahsedilen bir endişe kaynağından bahsediyoruz. Çünkü Hindistan ve Pakistan üyeliği ile geleneksel farklılıkların ve ihtilafların yanı sıra Çin ve Hindistan arasındaki sınır ihtilafları yaşanan bu teşkilatın Şanghay örgütü üyelerinin etkileşim sürecini gölge düşüreceği öngörülebilir. İki Asyalı nükleer silahlı güç arasındaki ilişkiler Çin ordusu ve Hindistan'ın 24 kişinin öldürüldüğü tartışmalı Himalaya sınırlarında aşırı derecede gerginleştiği 2020'nin ortalarından beri bozuk ve gergindir.
Çin ile Hindistan arasındaki 3800 kilometrelik sınırda son dönemde yapılan askeri ve diplomatik müzakerelerin ardından durum büyük ölçüde yatışsa da iki ülke orduları arasında ara sıra sınır şeridinde devam eden çatışmalar söz konusu olmuştur. Bu durumun iki tarafın işbirliği sürecine zarar verme riskiyle ilgili endişeleri arttırıyor. Belki de aralarındaki yaygın çatışmaya sebebiyet verebilecek bir durumdan söz etmek mümkün. Sınır ve toprak meselesinin Hindistan ve Çin için bir onur meselesi haline geldiği düşünüldüğünde iki taraf da konumlarından taviz vermeye yanaşmıyor. Siyasi konularda uzman olan Rajya Singh Yadav bu konuda şunları söylüyor. Hindistan ve Çin'in işbirliğini geliştirmek için farklılıklarını ve ihtilaflarını kökten çözmesi gerekiyor ve bu bağlamda toprak ve sınır konularına dikkat etmek çok önemli. İki ülkenin bir komite oluşturmasına ve özel toplantılarda bu konuda istişarelerde bulunmasına rağmen henüz köklü bir çözüme ulaşılmadıkları ve görüş ayrılıkları ve ihtilafların da Şanghay Konferansı'na gölge düşürdüğü görülmektedir. Buna rağmen Hindistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları da önemli bir mevzu olarak ele alınmalıdır. Bu durum iki önemli Asya ülkesi ve dünyanın en kalabalık ülkeleri arasındaki işbirliğinin Yeni Delhi'de önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Ciddi bir meydan okuma ve güvensizlikle karşı karşıya olduğunu da açıkça gözler önüne seriyor. Bu uzmanın Yeni Delhi ile Pekin arasındaki ilişkilerin sınırlarında barış ve huzurun hakimiyeti temelinde gelişmenin mümkün olduğuna dair kesin vurgusu, iki nükleer gücün konumlarını yumuşatması ve farklılıkları çözmek için köklü adımlar atması gerektiğini gösteriyor. Aksi halde ihtilafların devam etmesi Şanghay örgütündeki işbirliği düzeyini etkilemekle kalmayıp bölge dışı ülkelerin bu iki ülkenin her birine karşı sömürülmesini teşvik edebilir ve bölge dışı aktörleri bölgeye çekebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ordibeş 1402, Hicri Kameri 8 Şevval 1444 ve Miladi 29 Nisan 2023 Cumartesi. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ordibeş 1378'de İran'da ilk İslami kent ve köy şuraları temsilcileri çalışmalarına başladı ve bugün Şuralar Günü olarak adlandırıldı. İran anayasasına göre şuraların önemli bir konumu vardır ve İran dini halkçı nizamında millet iradesinin simgesidir. Bu yasa uyarınca ülke işlerinin yönetilmesi için halk tarafından çeşitli konseyler seçilir ki buna İran İslami Şura Meclisi ve Bilgiler Meclisi'ni örnek gösterebiliriz. Ayrıca anayasanın 7. ilkesi İslam kent ve köy şuraları ve bu kanunun 100. ilkesi sosyal, ekonomik, inşaat, sağlık, kültürel, eğitim ve diğer programların hızlı ilerleyişinin onların görevi olduğu öngörülmüştür. Önce bugün Hicri Şemsi 9 Ordibeş 1401'de İranlı belgesel yapımcısı, yapımcı televizyon sunucusu ve yönetmen Nadir Talepzade vefat etti. Hicri Şemsi 1332'de Tahran kentinde dünyaya gelen Talepzade'nin babası Tuğgeneral Mansur Talepzade ve annesi Ayetullah Şereful Ali İsvani'nin torunu Seyyide Vehide Emir Muluk idi. Hicri Şemsi 1348'de Amerika'ya giden Talepzade, İngilizce dil ve edebiyatı dalındaki lisansını, Randolph Macon ve yüksek lisansını sinema yönetmenliği dalında Columbia Üniversitesi'nden aldı. Ve Hicri Şemsi 1357'de İran'a geri döndü. Hicri Şemsi 1359'da İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda belgesel filmleri yapmakla sanatsal faaliyetlerine başladı. Ardından radyo ve televizyon muhabiri olarak savaş cephelerine gitti. Talepzade savaşın bitmesiyle Tahran kentinde film üretim merkezinde film yapımcısı olarak çalışmalarını sürdürdü. Ardından İslami Film Yapımcılığı Eğitim Merkezi müdürü oldu. Şehit Murtaza Avini ile işbirliğinde bulunan Talepzade ve Şehit Avini gözetiminde Fecr ve Şagayık ve Saat 25 adlı iki belgesel filmini Fetih Rivayeti kapsamında yaptı. Balkan Savaşı'nda belgesel yapımcısı olarak bulunan Talepzade, Hicri Şemsi 1380'de İran televizyonunda gösterilen hikaye türündeki çalışmalarından olan Hazreti Mesih hakkındaki Kurtarıcının Müjdesi adlı dizi filmini yaptı. Nadir Talepzade'yi üne kavuşturan husus, onun Amerika ve Batı medyasının siyasetlerini eleştirmesiydi ki bu alanda birkaç televizyon programı yaptı. Talepzade, Hicri Şemsi 1395'te kendisinin biyolojik terör edilmesinden bahsetti. Nihayet bugün uzun süre geçirdiği hastalık döneminden sonra vefat etti. Talepzade'nin naaşı Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında Şehit Avini'nin mezarı yanında toprağa verildi.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 26. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Gelecek birkaç bölümde İran'daki Lor kavimlerinin müziğini ele alacağız ve bu bölgenin müziğinin farklı çeşitleriyle tanışacağız.
İlk önce düpa ritmiyle Ahmet Ali Rıza'nın seslendirdiği güzel Lori müziğini dinleyeceksiniz.
Lori müziğini tanıtmadan önce İran'daki Lor kavimlerinden söz etmemiz daha iyi olacaktır. Lor kavmi, İran'ın güneyinde ve güneybatısında yaşayan İranlı büyük kavimlerden biridir. Lorice'nin batı ve güneybatı İran dillerinde kökü vardır. Lor kavimleri İran'da geniş bir coğrafyada yaşıyorlar. Bunlardan bir bölümü Lorestan'da, bir bölümü Bahtiyari'de, İsfahan'da, Huzestan'da ve başka bir grupta İran'ın güney bölgelerinde yaşar ve bu gruplardan her birinin ortak kökleri olan kendine özgü görenek ve gelenekleri vardır. Lor kavmi İlamlılar, Kassitler ve Lullubileri içeren ve İran'da Aryanlardan önce yaşayan kavimler ile Aryan kavimlerinden oluşan bir birleşimidir.
Lorlar genel bir bölümlendirmede Büyük Lor ve Küçük Lor olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bahtiyari Lorları ve Kohgilüye ve Buyurahmet Lorları Büyük Lor grubunda ve Lorestan Lorları Küçük Lor grubunda yer alıyorlar.
Büyük Lor Lorları Kohgilüye ve Buyurahmet, Çarmıhal ve Bahtiyari illerinde, Huzistan, İsfahan ve bu şehrin bazı bölgelerinde yaşarlar ve en geneli, kabile olan kendine özgü hiyerarşileri ve bölümlendirmeleri vardır. Örneğin Bahtiyari kabilesi İran'ın en büyük kabilelerinden biri sayılır.
Lori müziği konusunda müziğin lorların varlığının ayrılmaz parçası olduğu söylenmelidir. Onlar her yaşta ve koşulda olurlarsa olsunlar, gerek dertli, gerekse mutlu mırıldamalar olsun, mırıldamasız olmazlar. Lori makam müziğine dair az örnekler ve belgeler vardır. Ancak bu kavimdeki günümüz müziği hakkında Lori müziğinin içerik açısından çalışma müziği, tören müziği ve düğün müziğine ayrılabileceğini söylememiz gerekir.
Çalışma müziği İran bölgelerinin çoğunda yaygındır. Bu tür müzik şarkıcıya zor işe katlanmasına sebep oluyor. Ayrıca ona işte yeterli düzen, uyum ve hızlı oluşturmasına yardımcı oluyor. Örneğin hule yani harman dövme, kırba çalkalama, çocuklar tarafından odun yığınları ya da başka maddelerin taşınması vesaire gibi işler.
Lori müziğinin diğer türlerinden biri yas müziğidir. Lori kültüründe insanın yüce bir konumu vardır ve yeni ölenleri anma özellikleri, cesareti, eli açıklığı, hoşgörüyü, emek vermeyi, yetinmeyi vesaireyi anlatma ve övme şeklindedir. Ve genellikle bu tür törenler müzik eşliğinde düzenlenir. Kadınlar ile erkeklerin muye, seheri, çemeri ve şiveni adında koro halinde söylemesi, erkeklerin haykırışı, kadınların figanı ve özet olarak başından sonuna kadar tüm ölen kişiyi anma aşamalarına acı verici müzik eşlik eder. Sanki hiçbir öleni övme, zurnanın acı verici sesi olmadan mümkün değildir. Mezhebi yaslarda da çemeriyane kullanılır. Çemer, ölen birey için özel törenlerin yapılmasıyla düzenlenen yasa özel bir merasimdir.
Şimdi çemeriyane müziğini dinleyeceksiniz.
Güzel Lori müziği Çemeriyane'yi birlikte dinledik.
Tahran Radyosu.
Sevincinin de Loristan'da özel bir konumu ve müziği vardır. Loristan halkının zahmetli hayatının yanında mutlu şarkılar, Loristan halkının üzüntülerinin, hayal kırıklıklarının yükünü hafifletmek ve bu halkı zor göçebelik ve köy hayatına devam etmeye hazırlamak için her zaman bir faktördür. Öyküsü üzüntü ve sevinç, umut, ayrılık ve vuslattan oluşan düğün müziği özel roli dansıyla beraberdir.
Lori müziğinin çeşitlerinden biri oyun şarkılarıdır. Bu şarkılar çocuklar arasında spor hareketleri veya dans ile beraberdir. Kabileler ile göçebeler arasında çocukların hoş sesi hayatın vücuduna sevinç ruhunu üflüyor. Lori şarkılarının farklı kavramları vardır ve bu şarkıların arasında anne diyarından uzak olma, aşklar, başarılar ve başarısızlıklar, kuraklıklar ve dört ayaklıların ölümü gibi hayatın gerçekleri hissedilebilir. Bu şarkılar, bu şarkıları ilk yazanlar ya da okuyanların adıyla veya bölgelerin ve aksanların adıyla adlandırılmıştır. Bu şarkıların en meşhuru Ali Dusti'dir.
Şimdi bu güzel müziği dinleyeceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 26. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri parsi.ir adresi üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı makamından azledilmesinin ardından ona bağlı Münafıklar Örgütü'nün başlattığı terör eylemleri etkisi altında İran'ın savaş alanındaki girişimlerini ele alacağız.
Hicri Şemsi 1359, Miladi 1980 yılının ikinci yarısı ve Hicri Şemsi 1360 yılının ilk yarısı İran için çok yıkıcı ve kayıplarla dolu bir dönemdi. Bir yandan Irak'ın Baas rejimi İran'la büyük bir savaş başlatırken, diğer yandan İran içindeki siyasi görüş ayrılıkları öyle bir zirveye ulaştı ki İran'ın ilk cumhurbaşkanının görevden alınmasına yol açtı. Bu dönemde ülkede çok sayıda suikast ve terör eylemi gerçekleştirildi.
ikinci cumhurbaşkanının suikasta uğrayıp şehit düşürülmesine ek olarak başbakan, en yüksek yargı merceği, bir dizi bakan ve milletvekili de dahil olmak üzere çok sayıda ülke yetkilisinin yanı sıra cuma imamlarının büyük ve etkili isimleri, çok sayıda silahlı kuvvetler komutanı şehit düşürüldü. Bütün bunlar İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek içindi. Askeri zaferden emin olan emperyalist maşası saldırgan Saddam ise İran'a karşı büyük bir savaş başlattı ve İran'a saldırmak için Irak Bas ordusunun tüm kapasitesini ve askeri gücünü kullandı.
Irak'ın Bas ordusu birçok çabaya rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı. İki ay aralıksız devam eden saldırganlığın ardından halk güçleri ve İran Silahlı Kuvvetleri ve güçlerinin direnişi sonucunda Irak ordusunun işgali süreci durmuştu. Irak ordusunun zaferlerini tamamlayamaması üzerine Saddam, ateşkes isteyerek İran'ın işgal altındaki toprakları korumaya çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti, saldırganlığı püskürtmeyi ve işgal altındaki bölgeleri kurtarmayı gündemine aldı. İran güçlerinin işgalci orduya karşı savunma morali ve motivasyonu çok yüksekti. Halk ve askeri güçlerin asgari minimum silahlarla ve silahlı kuvvetler arasında uyum olmamasına rağmen direnişi, Irak Bas ordusunun Abadan, Susenger ve Ahvaz gibi şehirleri ele geçirmesini engelledi. Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in sözde halkın mücahitleri örgütü tarafından şehit düşürülmesinin ardından 2 yıldan kısa bir süre içinde 3. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bu seçimde Tahran Cuma Namazı İmamı Seyyid Ali Hamenei İran'ın 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Ayetullah Hamenei'nin İran Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik suikastlara ve geniş çaplı bir savaşın dayatılmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde siyasi uyum sağlandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yapısı içindeki uyum ve İslam Cumhuriyeti'ni devirmeye yönelik iç komploların etkisiz hale getirilmesiyle cephelerde de silahlı kuvvetler arasında uyum sağlanmış ve büyük harekatların planlanmasına zemin hazırlanmıştır. İşgalci Bas ordusunun İran topraklarından kovmak için ise azimli hareketler başlanmıştı. Bu durumda ordu güçlerinin yanı sıra devrim muhafızları güçleri ve besici gönüllülerin rolleri de arttı. Uluslararası kuruluşlar tarafından ateşkes sağlanması için çaba gösterilmesine rağmen barış heyetlerinin varlığı, savaşın yoğunluğunun azaltılması ve Irak ordusunun kendi sınırlarına geri dönmesi yönünde bir adım atamadı. Uluslararası toplumun savaşı önleme konusundaki zafiyetleri karşısında İran İslam Cumhuriyeti ulusal kapasitelerine dayanarak işgalci orduyu ülke topraklarından çıkarmak için harekete geçebilmek için askeri gücünü geliştirmeyi ve savaş gücünü arttırmayı planladı. Sınırlı operasyonlar gerçekleştirerek operasyon planlama gücü arttırıldı ve daha büyük operasyonların planlanması mümkün hale getirildi. Böylelikle savaşın ilk yılı Irak ordusunun Irak topraklarına daha fazla ilerleyemeyeceği ve İran güçlerinin cephelerde saldırı inisiyatifini ele alabileceği güvencesiyle sona erdi.
Tahran Radyosu. Irak ordusu birimlerine karşı önemli operasyonlar süreci böylece başlamış oldu. Aynı zamanda her cephedeki düşman komutanlarının ve askerlerinin moral ve motivasyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi de göz önünde bulunduruldu. Abadan kuşatmasının Saminül Eğme adı altında hayata geçirilen operasyonlarla kırılması Saddam rejiminin saldırısının ikinci yılının başında ve Eylül ayı sonunda devrim muhafızları ve İran İslam Cumhuriyeti ordusunun ilk büyük operasyonu oldu. Bu operasyona katılan birliklerden biri olan 77. Tümen'in Horasan ilinden cepheye gönderildiği, Muhafızlar ordusu ve besicilerin İmam Rıza Aleyhisselam'a duyduğu özel ilgiden dolayı bu operasyonun kod adı Saminül Eğme olarak seçildi. Operasyonun parolası ise Nasru minallah ve fethün garib seçildi. Ordu Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Veliullah Fallahi, tesislerin ve imkanların eksik olması nedeniyle Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gibi savaşmalısınız diye tekrarlıyordu. Yani elimizdekilerle savaşmalıyız ifadesini sürekli tekrarlıyordu. İstihbarat ve harekat plan heyetlerinin tahminine göre Saminül Eğme harekat planında 26 tabur yer alıyordu. Bu arada gönüllü besiç kuvvetlerinin varlığının devrim muhafızları ve ordu birliklerinin eksikliğini giderebileceği tahmin ediliyordu.
Saminül Eğme operasyonu toplamda yaklaşık 74 saat sürdü. İslam savaşçıları 150 kilometre kareden fazla İran topraklarını geri almayı, Karun Nehri'nin doğusundaki tüm Irak askeri birliklerini imha etmeyi veya onları Karun Nehri'nin batısına çekilmeye zorlamayı başardı. Bu operasyonda yaklaşık 2000 Bağız askeri öldürüldü veya yaralandı. Ayrıca 1800 Bağız askeri de esir alındı. İslam İnkılabı'nın büyük lideri İmam Hümeyni, İranlı savaşçıların Abadan kuşatmasını kırmada zafer kazandığı haberinin yayımlanması ile ordu ve devrim muhafızları komutanların mektubuna cevaben gönderdiği mesajda onlara tebrik ve övgüler yağdırdı. Bu operasyonun savaşçıları ve komutanlarını tebrik eden İslam İnkılabı'nın büyük önderi bunu büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Saminül Eğme operasyonun gerçekleştirerek ilk darbenin indirildiğini vurguladı ve aslında Saddam'ın Bağız ordusuna büyük bir darbenin indirildiğini belirtti. Bu darbe sonucunda işgalci Bağız güçleri Abadan'ın kuzeyindeki mevzilerinden Karun Nehri'nin batısına doğru püskürtülmüş, Abadan'dan Ahvaz'a ve Abadan'dan Mahşehre gidiş dönüş yolu kurtarmıştı. Irak'ın Bağız ordusu ise cephelerde meydana gelen dönüşüm ve devrim muhafızları ordusu muharebe güçlerinin ortaya çıkışı ve bunun sonucunda ordunun güçlenmesiyle gafil avlandığını gördü. İran harekat planlarında bu yeni düşünce ve inisiyatifi bilinmeyen bir durum olduğu için gafil avlanma sayılıyordu. Irak ordusunun Saminül Eğme operasyonundaki başarısızlığın temel nedenlerinden biri belki de bu bilgi eksikliği ve yanılgı ve gafil avlanmaydı. Saddam'ın ve Bağız ordusunun komuta kademesi 6 ay önce Bağız ordusunun mevzilerine saldırılarında başarısız olan İran güçlerinin aynı seviyede olduğunu düşünüyordu. Halbuki İslam Devri Muhafızlar Ordusu içindeki besici gönüllü kuvvetlerinin çok iyi örgütlenmesi ve bunun İslam Cumhuriyeti ordusunun yetenekleriyle birleşmesi İran'a yeni bir savaş gücü sağlamayı başardı ve Abadan kuşatmasını kırma operasyonun başarısına yol açtı.
Saminül Eğme gibi tam başarılı operasyon savaşın ilk yılının sonunda bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bu operasyon Bağız ordusunun saldırgan güçlerini işgal altındaki topraklardan geri püskürtme konusunda silahlı kuvvetler ve halk arasında yüksek bir özgüven oluşmasına neden oldu. Saminül Eğme operasyonundan iki gün sonra bir dizi devrim muhafızları ve ordu komutanı bu operasyonda 33 şehit ve 32 yaralı ile 25 yolcuyu taşıyan C-130 Hercules uçağıyla Ehvaz'dan Tahran'a hareket etti. Uçak Mehrabat Havalimanı'na iniş yapmak için irtifasını alçaltırken bir anda bu uçağın 4 motoru bilinmeyen bir nedenle arızalandı ve uçak Tahran'ın banliyölerinde düştü. Pilot ve uçuş ekibi uçağı düz bir zemine indirmeye çalışsa da iner inmez bir toprak yığınına çarpan uçağın bir kanadı koptu ve aralarında General Veliullah Fellahi'nin de bulunduğu çok sayıda komutan şehit düştü.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda riba ile ilgili, özellikle de Ali İmran suresinin 131. ve de Bakara suresinin 278 ve 279. ayetleri üzerinde duracağız. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 130. ayetinde şöyle buyurmuşlardır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen muda'afah. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bakara suresinin 278 ila 279. ayetlerinde de şöyle buyurulmuştur.
Ya! حَبٌّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Sohbetimizin devamında bu ayetlerin sebebi nüzulunu gözden geçirmek istiyoruz. Bedir Savaşı, Müslümanların Kureyşli kafirler ile ilk büyük savaşı olarak hicretin ikinci yılında yaşandı. Bu savaşta Kureyşli müşrikler yenildi. Peygamber Efendimiz ise şahsen bu savaşa katılmış ve savaşın komutanı olarak savaşa katılmışlardır. Ebu Cehl ve birkaç Kureyşli elebaşısı bu savaşta ölmüş, diğerleri de ya esir alınmış ya da kaçmıştı. Bedir Savaşı sonrası ise tutulan Kureyşli esirler hususunda ihtilaflar yaşandı. Kimi Müslümanlar esirlerin öldürülmesini istedi. Ancak İslam peygamberi onların fidye ödeyerek ya da Müslüman çocuklara eğitim verip okuma yazma öğreterek bırakılacaklarını söyledi. Nihayetinde ise her esirin 1000 ila 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılabileceği belirlendi. Fidye olarak bilinen bu karşılık dini anlamı ile esirlerin kurtarılması için ödenen para miktarı idi.
Bu olayın ardından Kureyşliler belirlenen fidye miktarını ödeyerek esirlerinin serbest bırakılmalarını sağladılar. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem esirlerin çadırına gelince gülümsedi. Abbas şöyle dedi: "Zaten gülmen ve sevinmen gerekiyor. Zafere kavuştun. Bizlerden 70 kişiyi öldürdün, 70 kişiyi de esir aldın." Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Amca, bu gülüş zafer gülüşü değil, bu gülüş şaşkınlık gülüşüdür. Ben zincir ve halat ile sizleri cennete götürmek istiyorum. Ancak siz gelmek istemiyorsunuz. Ben alay etmek amacıyla gülmüyorum. Bu zafer gülüşleri değildir. Mekke'de 13 yıl boyunca sizleri cennete götürmek istediysem de gelmediniz. Bu beni çok şaşırttı." Peygamber Efendimizin amcası Abbas, Mekke'nin tanınmış ribacılarından sayılırdı. Bu yoldan ise büyük bir servet biriktirmişti. Tabii riba tüm Kureyş tüccarları ve zenginlerinin mesleklerinin bir parçası haline gelmişti. Riba aslında kredi veya borcun karşılığını fazlası ile almak demektir. Ve bedel olarak alınmaya çalışılır. Bu olgu cahiliye, hatta İslam'ın doğuşu döneminde çok yaygındı. Bu yüzden halk arasında normal bir iş sayılıyordu. Onlar ribayı bir tür alışveriş sayıp ribadan elde edilen kârı da doğru bilirlerdi. Riba aslında kârlı bir alışverişti. Çünkü belirlenen sıradan kârın yanı sıra ek bir çıkar da sağlıyordu. Aslında riba gitgide zenginlerin ve borç verenlerin sermayelerinin artmasına ve borçluların ihtiyaçlarının ve borçlarının da her gün artmasına ve sonuçta hayatlarının iyice kötüleşmesine yol açıyordu. Bu yüzdendir ki Allah-u Teala da Ali İmran suresinin 130. ayetinde insanları ribadan uzak durmaya çağırıp şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." İşte bu ayetler ribanın kötülüğü ve ribacıların da kınanması çerçevesinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Allah-u Teala bu ayetlerde ribacılık hususunda öyle bir şiddet kullanmıştır ki başka tali dini konularda hiç böyle bir şiddete başvurmamıştır. İşte ribacılık konusunda böyle bir şiddet açıkça gösterilmektedir." Bu çerçevede Müslümanların dinlerinin düşmanları olanı kendilerine hakim kılmamaları da aynı şiddette kanandığı unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça tüm büyük günahlara karşı çıkılması ve onlara karşı da şiddetli ifadelerin kullanıldığı görülse de ancak ribacılığa karşı kullanılan ifadeler ve Allah'ın düşmanlarının Müslümanlara hakim kılınmasının kınanması kadar sert ifadeler görülmemiştir. Hatta zina, şarap içme, kumar oynama, zulüm yapma ve daha büyük günahlar sayılan adam öldürme bile bu iki günahtan daha yumuşak bir şekilde kınanmıştır. Bu ayet ve benzer ayetlerin örneği Nisa suresinin 161. ayetindeki kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. İfadelerinin yanı sıra kimi Müslümanlar o dönemde ribacılığı terk etmemiş, hala ribacılık yapıyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas ve Halid bin Velid, cahiliye döneminde ribacılıkta ortak sayılırlardı. Onların her ikisi de hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Onlar da diğer ribacılar gibi tarım ürünlerinin hasattan önce gerçek fiyatından daha ucuzuna sahibinden alırlardı. Hasat zamanı ise satılan tüm ürünleri alıcılara vermekten aciz kalıp ürünlerinin bir kısmını da kendi yaşamlarını sürdürmek için depoluyorlardı. Bu yüzden ribacı alıcılara aldıkları ürünlerinin bir kısmını şimdilik almamalarını ancak kaç katını daha sonra teslim almalarını öneriyorlardı. Ribacılar da bu öneriyi kar dolu gördükleri için hemen kabul ediyorlardı. Böylece zavallı insanların tüm varlıkları yağmalanıyordu. Abbas bin Muttalip ve Halid bin Velid de bu tür alışverişler ile büyük kar elde ettiler. Hasat yapılmadan ürünlerin alınması ile elde edilen servet ve ürünlerin teslimatının ertelenmesinden elde edilen bu gayri şerri kar o dönemin ribacılığının bariz örneğiydi. Bu sırada riba ile ilgili ayetler indirildi. Ardından Halid Peygamber Efendimizin yanına gidip şöyle dedi. Babam Sakip aşireti ile ribaya dayalı bir alışveriş yaptı. Taleplerini almadığı için malların kârlarını toplamamı istedi. Acaba bunu yapmam caiz midir? Bu sırada Bakara suresinin 278 ila 281. ayetleri nazil oldu. Bakara suresinin 278 ila 281. ayetlerinin indirilmesiyle insanlar ribadan şiddetli bir şekilde sakınıldı. Bu ayetlerin ilkinde Allah-u Teala tüm mümin insanlara hitap ederek açık sözlülük ve kararlılık ile şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bu ayet sarih bir şekilde tüm riyaya dayalı borçların hangi aşamada olursa olsun durdurmasını istedi. Bu ayetin ardından Allah-u Teala ribacılara tam bir tehdit diliyle konuşarak Bakara suresinin bir sonraki ayetinde şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenü attakullaha ve zeru ma bekiye miner riba.
Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Bu savaş açmak ise ribacıların vazgeçmemeleri halinde Peygamber Efendimizin onların bu kötü amelini durdurmak için askeri güce başvuracağı anlamına gelir. Ayetin son bölümünde ise şöyle buyurulmaktadır.
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ
Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir.
Tahran Radyosu
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise dinin köklerini sarsan riba ile mücadelede ilk olarak akrabalarından işe başlayıp amcası Abbas hakkında bile şöyle buyurdu. Amcam Abbas bile riba yemek hakkına sahip değildir. Zaten ilk olarak kendi akrabalarım ribadan vazgeçmeliler. Peygamber Efendimiz başka bir hutbesinde ise riba hususunda şöyle buyurmuşlardır. Cahiliye dönemindeki tüm ribaları ayaklarımın altına alıp her şeyden ziyade de amcam Abbas'ınkilerini ayaklarımın altına alırım. Bunlara ilaveten rivayetlerde de İslam peygamberinin bu ayetlerin indirilmesinin ardından Mekke hükümdarlarına şöyle emrettiği nakledilmektedir. Ünlü ribacılardan olan Al-Mugayra işlerinden vazgeçmezse onlar ile savaş. İşte bu savaşa Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle işaret edilmiştir. Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda sizleri Peygamber Efendimiz Miracından sonraki konuşmasının bir bölümünü dinlemeye davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz Miraç'ta vahiy meleğinin yanında Cebrail aleyhisselam ile beraber 7 kat semayı ardı sıra geride bırakıp yeni durumlar ile karşılaştı. Allah Resulü, peygamberler ve melekler ile kimi semalarda cehennem ve cennet ehli ile de görüştü. Allah Resulü'nün bu hususta şöyle buyurdukları anlatılmaktadır. Karınlarının büyüklüğünden dolayı artık kıpırdamayacak halde olanları gördüm. Cebrail'e sordum bunların kim olduklarını. Cebrail, bunlar ümmetinin ribacılarıdırlar. Ne zaman hareket etmek isterlerse şeytan onlara yaklaşıp onları incitiyor. Onların kaderi Ali Firavun'un kaderi gibidir. Gece gündüz ateşe götürülürler. Her daim haykırışları ve feryat figanları duyulur. Onlar kıyamet ne zaman kopacaktır diye soruyorlar, dedi. Ayrıca Peygamber Efendimizin şöyle buyurdukları anlatılıyor. Miraç gecesinde yılan ve akrep ile dolu evler şeklinde olan karınlarının dışarıdan içinin görüldüğü insanları gördüm. Cebrail'e kim olduklarını sordum. Vahiy meleği, ey Allah'ın Resulü! Bunlar ümmetinin ribacılarındandırlar, dedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni iş ve işçi haftası dolayısıyla bugün bir grup işçiyi kabul edecek. Tahran Cuma namazı hatibi Ebu Tarabi Fard iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmanın ulusal vahdet ortamını oluşturması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölge ve Lübnan için olumlu etkileri olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, büyüyen iç bölümü Siyonist rejimin zayıflığının bir işareti olduğunu belirtti. İran İstihbarat Bakanlığı, İranlı öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili açıklamada bulundu. İran Savunma Bakanı, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün dengelleme politikalarını güçlendirme yolunda olması gerektiğini belirtti. Suriye basını İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü Suriye'ye gideceğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Emek ve Özgürlük İttifakı Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı. Siyonistlerin Humus'a düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı. Ve Rusya, Amerika'nın dünyayı Rusya ve Çin ile karşı karşıya getirmek istediğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.